Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Sizlerle yeni bir Hatıralar programında beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, meşhur gazetecilerden Hikmet Feridun eskiyi de en iyi anlatanlardan birisiydi. Usta kalemiyle uzun zaman eski İstanbul hayatını çok çeşitli bakış açılarıyla bizlere anlatmasıyla tanınır. Hikmet Feridun aynı zamanda dünyanın hemen her tarafını o zamanki kısıtlı imkanlar çerçevesinde gezen ve bunları gazete ve dergilerde neşreden, böylece insanların, o zamanki Türk insanının dünyaya açılan penceresi, vazifesi gören, rolü gören bir gazeteciydi. Şimdi onun bir hatırasını nakletmek istiyoruz. Yaşadığımız ilkleri anlatıyor Hikmet Feridun bu hatırasında. Biz Türkiye'nin ilkler kuşağıyız. Sanmıyorum ki bizim kadar çok ilk gören olsun, bir başka nesil olsun. Bizim kadar çok ilkler yaşayan bir başka nesil olsun. Çocukluğumda ilk otomobiller İstanbul sokaklarında çoktan dolaşmaya başlamıştı. Ama bir gün bizim mahalleye bir otomobil girdi. Yer yerinden oynadı. Kıyametler koptu sanırsınız. Otomobilin peşinde çığlıklar atarak koşan korkunç bir çocuk kalabalığı. Mahalle halkı camları açmış, kafesler kalkmış, başlar dışarıya fırlamış. Sahiden de tarihi bir gün. Mahallede bir otomobil. Belki de mahallede ilk otomobil. Zaten çocuklar için otomobiller bir, turistler iki. Bunlardan daha merak edilecek ne vardı ki? Kara gözlüklü, omuzlarında fotoğraflar asılı, istakozlar gibi yanmış, ilk tipik turistler daha yeni yeni İstanbul sokaklarında boy göstermeye başlamışlardı. Bunlar biz çocuklar için aydan yeni gelmiş insanlardı. Civarda turist göründü mü aşağı ve yukarı mahallenin bütün çocukları tabur tabur peşlerine takılır, Johnny Johnny diye koşardık. Bütün turistler, çocuklar, büyükler için de Johnny'ydi. Bakır rengi yanmış suratlarının ortasındaki çini çini mavi gözlerle baktıkça da cin görmüş gibi korkardık. İltifat etmek için zavallı adam elini uzatsa feryatlarla kaçardık. Turist bu, maazallah insanı yerde. Daha büyüyünce Türkiye'de ilk lüks otomobiller, ilk otomobil yarışları, ilk kadın şoförler. Sınıf arkadaşlarımdan birkaçı Sanayi Nefise Mektebi Alisine, yani Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçmişlerdi. Bir gün bu çocuklardan Hakkı, şimdi Paris'te meşhur Türk ressamı Hakkı Anlı, "Bak Namık İsmail geçiyor," dedi. Akademinin meşhur hocası Namık İsmail ve altında İstanbul'un en meşhur otomobili. Basık, alçak, yerden yapılı, upuzun ve yıldırım hızı ile giden meşhur Lancia arabası. Kaç oktanlı benzin yakıyordu bilmiyorum ama köşeyi bir tayyare gürültüsüyle döndü ve gözden kayboldu Namık İsmail. Derken çok meşhur bir kadın şoför, hem de otomobilcilik tarihimizde romancı Burhan Cahit Morkaya'nın eşi Samiye Burhan Cahit Morkaya girdiği yarışların hemen hepsini kazandı. Ve bir defasında da korkunç bir tehlike atlattı. Ağır surette yaralandı. Samiye Morkaya spor tarihçilerimizin hatırlayamadıkları bir isimdir. Bir kadın rekortmendir. Hem de ilk. Yine o tarihlerde gazetelerde şöyle ilanlar çıkardı. Elektrik cereyanını haiz kiralık hane. Şehrin İstanbul yakasında elektrik yeni yeni evlere giriyordu. Aynı günlerde Büyükdere'de Bahçeköy'deki Orman Fakültesi'ne imtihan verip girmiştim. Bir de mektebe gittim ki koca mektepte elektrik yok. Gaz lambası ile Orman Fakültesi. Mektepte iki gece yattıktan sonra sıkıntı bastı, vazgeçtim bu işten. Dönmedim. Eğer o zamanlar Orman Mektebi'nde elektrik olsaydı şimdi ben yazar değil yüksek orman mühendisiydim. Elektrik öylesine yeni bir şeydi ki İstanbul Erkek Lisesi'nde teneffüs zamanlarında çocukların en büyük eğlencesi şu idi. El ele tutuşurlardı. En uçtaki çocuk çıplak elektrik prizini elini değdirince hep birden tır diye sallanmaya başlardık. Cehalete bakın siz. Ve Türkiye'de başka bir ilk. İlk radyolar. İnanılmaz bir şeydi. Akşam gazetesinin sahibi Kazım Şinasi'nin kardeşi Nazım Dersan pek iyi bir insandı. Bütün yazı işlerine taksitle radyo almak istiyordu. 50 lira fiyat ile ayda 5 liradan 10 taksitte ödenmek üzere. Hemen bir liste yaptık. Vanu yani Vala Nurettin, Cemal Nadir Güler, Selami İzzet Sedes, Enis Tahsin Til, İskender Fahrettin, Nurullah Ata yani Nurullah Ataç bile listeye girdi. Böyle medeni bir konfora sahip olmak kim istemez? Ve ilk radyolar geldi. Gayetle ağır madeni birer kutu. Ayrıca iki kutu da makara. Kimi bakır, kimi kurşun telle sarılmış. Bunlar dalga bobinleriymiş. Hangi dalgayı dinlemek isterseniz makinenin kenarına o makarayı takacaksınız. En kısa dalga, kısa dalga, orta dalga, uzun dalga. En uzun dalga. Hepsinin makarası ayrı. Tak bobin, çıkar bobin. Bir gün bir radyo müzesi kurulsa, baş köşeyi alacak olan bu demir kutular şimdi antika. Tıpkı borulu gramofonlar, silindir şeklindeki plaklar gibi. Türkiye'de ilk sesli film, renkli film, üç boyutlu film ilk gösterildikleri zaman yer yerinden oynamıştı. Roland Coleman ve Wilma Bankin'in Şafak Sökerken'i, Anita Paj'ın Broadway melodisi hadise olmuştu. Bir gün İsmail Cem'in babası, dünyanın en tatlı insanı İhsan İpekçi bizi İpek sinemasına çağırdı. Sadece iki aile için hususi bir matinede üç boyutlu film gösterecekti bizlere. Elimize garip birer gözlük sıkıştırdı. Bir gözün camı koyu yeşil, bir gözün camı koyu kırmızı. Ve sinema başladıktan sonra sahiden de perdede kalkan şümendifer sanki çiğneyecekmiş gibi üzerimize doğru koşmaya başlamıştı. Aslanlar neredeyse omuzlarımıza çıkacaktı. İhsan İpekçi Türkiye'de sinema sanatının en önde giden adamıydı. İlkler kuşağının tabur çekicisiydi. Ve galiba da yeryüzünde ilk kez üç boyutlu filmler birçok memleketlerden evvel Türkiye'de onun eliyle gösteriliyordu. Aynı taktiğin mahsulü olan Cinerama Londra'da bile çok sonra gösterilmişti. Bizde ilk Türkçe dublaj filmlerini de İhsan İpekçi yapmıştı. Gelelim telefon babına. O günlerde telefon edecek abone, ahizeyi kaldırdığı zaman mesela şöyle derdi. Matmazel 323. Haydi telefon numarasının kısalığını bir tarafa bırakalım. Ama niçin matmazel? Çünkü otomatik olmayan telefon santrallerinde çalışanların hepsi ekalliyetlere mensup genç kızlardı. Yani matmazeller. Hala da telefonu açınca matmazel diye başlayanları görüyor ve işitiyoruz. Halbuki o zamanın matmazelleri şimdi çoktan haminle. Şimdi dediği gene bundan 30 sene önce. Ve Türkiye'de ilk daktilo makineleri ve ilk daktilo bayanlar. Şarkıları bile çıkmıştı. Daktilom, daktilom, benim küçük daktilom. Telefon başındayım, alo, alo diye. O zamanki daktilolar, haksız yere ev bark yıkan bir takım fettan güzeller sanılırdı. Şöyle konuşulduğunu işitirdik. Ayol adam büyüdü, zengin oldu. Gül gibi karısını boşayıp daktilosunu nikahlamıyor muymuş? O sıralarda yeni cami karşısında nefes kesici bir yenilik görünüyordu. Bir açık hava arzu halcisi şemsiyesinin üzerine şöyle bir ilan yapıştırmıştı. Daktilolu asri arzuhalci. Daktilo ile müessir yani tesirli arzuhaller yazılır. Ve herkes makineli arzuhalciye koşardı. Daha muhkem yazılsın diye. Derken ilk yolcu uçakları. İstanbul'dan Avrupa'ya giden ilk yolcu tayyarelerinin o zaman Büyükdere'den kalktıklarını yazmıştım. İtalyanların Aero Espresso şirketinin İstanbul Birindizi arasına koyduğu deniz tayyareleri çok da rağbet görüyordu. Yine aynı hatıramda dediğim gibi tayyareyle İstanbul'dan Avrupa'ya kız kaçırmaya başlamışlardı. Yeşilköy Havalimanı Büyükdere'den çok daha sonra açıldı ve ilk tecrübe uçuşlarında ilk uçanlar arasında biz de vardık. Hava yolları zamanında bir günlük gazeteden çok daha mühim dergi olan 7 günden 3 kişiyi ilk uçuşa davet etmişti. Usta gazeteci Sedat Simavi, ben ve Naci Sadullah. İbrahim Alaaddin Gövsa'dan başka tüm kadro. Öteki gazetelerden gelen bir arkadaşı annesi Yeşilköy'e kadar getirmişti. Uçağa binmeden evvel ana oğul defalarca sarılıp helalleştiler. Bindik, bağlandık ve havalandık. Ne inanılmaz bir şey. 15 dakika İstanbul üzerinde. İşte adalar, işte Bostancı, işte Sultanahmet, işte Ayasofya, işte Bayezid. Hepsi 15 dakika içinde. Ve Yeşilköy'e indik ki 7 gün ekibinden başka ayakta kalan yok. Havalanmadan evvel annesiyle helalleşen arkadaşımız için ambulans lazım olmuştu. Hey gidi günler. Sonra ilk sivil havacılık hareketleri. Mesela Mühürdar'dan Fener yoluna doğru ilerlerken bakarsınız tepenizde pır pır küçücük bir uçak. Süzülür, gelir, önünüzde sokağın ortasına inerdi. Vecihi Hürkuş. Biraz sonra da pır pır yine sokaktan havalanırdı. Kendi eliyle yaptığı tayyare ile tipik havacılık delisi Vecihi. Öylesine gözü pek adamdı ki en cüretkar Amerikan pilotlarından biri, hem de iddiaya girdiği halde onun tayyaresiyle uçmaya cesaret edememiş. Memleketine döndüğü zaman da Vecihi için yazdığı bir yerde, bir yazıda mukaddes havacılık deliliğine tutulmuş olan bu adam sözlerini kullanmıştı. Vecihi bu hastalığını kızına da geçirmişti. Baba kız beraber uçarlardı. Vecihi onu planörcü ve paraşütçü olarak yetiştirmek istiyordu. Fakat bir havacılık gününde, bir büyük merasimde daha 20 yaşını doldurmayan güzel kız babasının ve yurt büyüklerinin gözleri önünde tayyareden paraşüt ile atladı ve yere çakılıp can verdi. Paraşütü açılmamıştı. İlk mektep sıralarında bize ilk öğretilen mektep şarkısı havacılara aitti. Kahraman Fethi Nuri Sadık düşüp can verdiler diye bağırırdık. Ama daha hayatının Nisan ayındaki Vecihi'nin kızı da Fethi Nuri Sadık gibi unutulmaz bir hava kurbanı oldu. İşin trajik yanını bırakıp biraz daha eğlenceli ilklere göz atalım. İlk plajlar. Çocukluğumuzda nerede bugünkü plajlar? Ahşap, etrafı sıkı sıkı tahta kapaklarla kapalı deniz hamamlarından ne haber? Sıcak günlerde büyüklere takılıp biz de bu deniz hamamlarına giderdik. Yedikule, Samatya, Yenikapı, Salı Pazarı ve Boğaz bunlarla dolu idi. Çapkınlar yüze yüze deniz dibinden gelip tahtaların aralıklarından gözetlemesinler diye etraflarında devriye kayıkları dolaşırdı kadınlar hamamının. Pek de derme çatma şeylerdi. Deniz mevsimi gelmeden bir iki gün önce ve birkaç saat içinde çakılır, içeride karşıdan karşıya ipler gerilirdi. Çocuklar koltuklarının altında kurutulmuş kabaklarla girerlerdi. Alınan bütün tertibata rağmen deniz çapkınları yine de kayıklarla dolaşıp veya dipten dalmak suretiyle yaklaşıp kadınları taciz ederler, bekçi kayıkları peşlerine düşerdi. Ta ki Beyaz Ruslar İstanbul'a gelinceye kadar. Beyaz Ruslar geldi, işler değişti. Millet kadınlı erkekli ve açıkta denize girmeye başladı. Aman yarabbi, kıyametler alameti. o günlerde evlerde konuşulan tek mevzu. İstanbul sahillerinde, Florya kıyılarında, Deccal'ın çıkması eli kulağındaydı. Dünyanın sonu gelmişti. Erkekler ve kadınlar mayo namını verdikleri ve ancak diz kapaklarından biraz aşağıya inen bir takım deniz fanileleri giymek suretiyle denize girmekteydiler. Kollar, omuzlar tamamen üryan. Ah bu beyaz Ruslara! Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken Hikmet Feridun Bey, bu Beyaz Ruslarından biraz bahsedelim. Beyaz Ruslar kim? Malum 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Komünistler iktidarı ele geçirdiler. Diğer Rusları da armut toplamıyor elleri tabii. Onlar da buna mukavemet ettiler. Bolşeviklerin alameti kırmızı renk olduğu için bunlar Kızıllar adını aldılar. Bunlara karşı gelenlere de Beyazlar dediler. Beyazlar Çar taraftarı, komünizm aleyhtarı olarak uzun zaman bu Kızıllarla mücadele etti. Tabi bu arada Çar idam edildi, ailesinden fertler öldürüldü ve Çar taraftarları ağır bir darbe aldı. İngiltere, Fransa ve Amerika maalesef harpten yeni çıkma sebeplerle çıktıkları için Beyazlara yardım edemedi. Ve Beyazlar çok muazzam sayıda oldukları halde mağlup olmuş, yenilmiş Rus ordusuna dayandıkları için Kızıllarla baş edemedi. Birer ikişer, birer ikişer yenildiler. General Wrangel ve Amiral Kolçak iki taraftan Kızıllarla savaştılar fakat yenildiler. Bunun üzerine Rusya'da muazzam bir beyaz kıyımı başladı. Kızıllar beyazları kıymaya başladılar. Bunun üzerine beyazlar gemilere canlarını zor atarak kaçtılar. Nereye kaçtılar? Batıya gidemezler, savaş yeni bitmiş, kabul eden yok. İstanbul'a geldiler. Ve bu beyaz Rusların gelişi günlerce sürdü. Aylarca, yıllarca sürdü. 1918'den itibaren uzun zaman bu beyazların İstanbul'a gelişi devam etti. Bu beyazlar hatta ayrı bir moda meydana getirdiler İstanbul'da, beyaz Ruslar. En başta haraşa modası meydana getirdiler. Kısa saç, kadın saçı. O zamana kadar kadınlar saçlarını hep uzattıkları halde bu beyaz Rusların gelişiyle kadınlar arasında kısa saç moda oldu. Peki beyaz Ruslar saçlarını için kısa kestirmişlerdi? Çünkü gemide gelirken bitlenmişlerdi. Bundan kurtulmak için saçlarını iyice kısa kestirdiler. Onların zarureten yaptıkları bu hareket İstanbul'da moda oldu. Bunun dışında beyaz Ruslar o zamana kadar İstanbul'un hayatına alışılmadık yerlerde rol aldılar. O zaman pastane, kafe gibi yerler açtılar. Beyaz Ruslar İstanbul'da hayatlarını idame ettirebilmek için fotoğrafçılık yaptılar mesela. Yani İstanbul halkının bilmediği işleri yaptılar. Gece kulüpleri açıldı ve Beyaz Rusların çoğu gayrimeşru bir hayat yaşadılar. Yani hayat kadını olarak çalıştılar. Kocaları da gazinolarda, kulüplerde garsonluk yaptı. Bu işin hazin bir tarafı da var. Tabii bu beyazlar içinde çok soylu, zengin ailelere mensup olanlar da vardı. Bunlar da bu memleketlerinden sürüldükten sonra tabii bu soyluluğun, zenginliğin bir kıymeti yok. İstanbul'da çok aşağı bir hayat yaşadılar. Fakat İstanbul'un ahlakını ve hayatını da değiştirdiler. Hatta sadece İstanbul'un değil, Anadolu'ya da yayılmıştır. Ankara'daki karpiç bile beyaz Ruslardan bir aşçıdır. Borç çorbası o günlerden kalmadır. Lahanadan yapılan limonlu borç çorbası beyaz Rusların bize bir yadigarıdır. Daha sonra bu beyaz Rusların çok azı Türkiye'de kaldılar. Büyük bir kısmını Arjantin vize verdi ve Arjantin'e gidip oraya yerleştiler. Bunlardan Rusya'ya dönen pek olmadı. Amerikalı oldular. Ama işte bu beyaz Ruslar 1920'li yıllara damgasını vuran bir hareket oldu İstanbul'da. Ve yine neşeli bir ilkle bitirelim sözlerimizi diyor Hikmet Feridun Es. Türkiye'de ilk danslar, ilk dans salonları, ilk dans konkurları. Bu ayrı ve upuzun bir tarihi araştırma konusudur. İlk Cumhuriyet balosundan sonra Türkiye'de dans öğrenmek hevesi bir hastalık haline gelmişti. Profesör Haçaduryan'ın Livre d'Engagement adını verdiği öğrenci anlaşma defteri tamamen dolmuştu. Milletvekilleri Charleston, Tango, Vals, One Step, Foxtrot öğrenmek için kuyruğa girmişti. Türkiye'de dans kuyruğu, Gülhane Parkı'nda Concours de Danslar yapılıyordu. Bu yarışmaları kazananlara mükafatlar veriliyor, hatta Avrupa seyahatleri temin ediliyordu. Türkiye'de ilk dans rüzgarları ne Lodos'a benzer, ne Poyraz'a, ne de Karayel'e.
Gemilerde talim var, bahriyede yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Mavi giyme tanırlar seni, yolcu sanırlar. Geçme kapım önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim.
Evet değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Es'in Yaşadığımız İlkler adlı hatırası bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.